Kasayı'da haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Yanımda Emirhan Döngel var. Diğer tarafımda da Levent Pekcan var.
Merhabalar.
Merhabalar.
Bu hafta aslında çok fazla hareketli bir hafta değildi. Ama gündeme iki olay damgasına vurdu. Birisi Amy Winehouse'un intiharı.
İntiharmış, öyle.
Yani işte neyse öyle mi? Diğer konu da şu Norveç'teki katliam.
Evet.
Ve onunla ilgili yapılan bilişim göndermeleri.
Bizi ilgilendiren kısım zaten orası. Bunun evet. Bileşime nasıl yansıdı?
Çıldırtacak evet, haberler çıkıyor.
Haberlerin başlıkları, içerikleri, onlara değineceğiz.
Evet.
Nasılsınız bu hafta? Önce onu sormayı unuttum.
Sıcaktan muzları biz.
Çok sıcak bir haftaydı gerçekten.
Evet, bu hafta.
Ve bugüne devam ediyor sıcak.
Aynen.
Evet, bir de bu işi klimasız yapınca iyice ölüyorsun.
Ben tozlu rafların diplerine daldım bu hafta. İlginç ürünler temin ettim. Biraz aksayabilir tozlu raflar önümüzdeki günlerde. Çünkü hani ilginç şeyler geliyor hakikaten ama bunların hani bütün dünyadan geliyorlar hakikaten hani fiziksel olarak.
O yüzden, yoldalar değil mi?
Yani, o yüzden hani bir de 3DFX bölümünü 30 dakika yaptık. Bomba bir bölümdü. Ama işte o bomba bölümleri her hafta yapmak mümkün değil. Hazırlığı evet. Gerekiyor. Bakalım bu konuda kapanışta da bir şeyler evet. Söyleyeceğim.
Ben de abi aynı şekilde aldım ürünleri yoldalar hepsi. Gelirlerse inşallah. Oyun kısmını ben de tozlu rafların biliyorsun bir süredir yoktu.
Evet.
Onu devam ettireceğim. Gümrüğe takılmazsa, kaybolmazsa önümüzdeki hafta.
Çalınmazsa gelecek.
Evet, çekeceğiz programları.
Ben de bu hafta PC Labs tarafında bir sürü anakart vardı. Platform vesaire ve rehberler derken sanırım 5. anakartımı test ettim bugün. Ve bir taraftan yazılarını yazmaya çalışıyorum. Çok uzun yazıları oldu. O yüzden TeknoSeyir'e ancak 3 tane program hazırlayabildim. Ve Levent abiyle bir tanesinin biz ipin ucunu kaçırdık. Tozlu raflara falan çevirdik.
Evet. Aslında iyi oldu. Çünkü bu hafta tozlu raflar yayınlamayacaktık. Yayınlayamayacaktık daha doğrusu.
Ama istemeden biz tozlu raflar evet, bölümü yarattık.
Yarattık evet.
Neyse.
Şimdi devam edeyim. Microsoft'tan RAW desteği geldi. Bu ilginç bir haberdi. Yani olması gereken bir şeydi. Şimdi oldu. RIM'de yaprak dökümü 2000 kişi işten çıkarılıyor.
BlackBerry'nin üreticisinde.
Evet. Mozilla kendi mobil işletim sistemini tasarlama işine giriyor.
Bu Google'a özeniyor.
Evet. Japonya sayısal karasal yayına geçti. Bu kadar felaketin arasında. Windows 17 güncellemesi. Mango. Hazır.
Bitti.
Evet. MS-DOS 30 yaşında.
Evet. Kutladık.
Kutladık biz burada. Evet. Bir daha kutlayacağız. Yani kutladık derken parti vermedik yani. Evet, program evet. Yaptık.
Bir tane bu.
Microsoft'un bir planı varmış. Gerçi plan mı fantezi mi bilmiyorum. Evleri sunucularla ısıtalım evet. Diyorlar. Çünkü şu an dünyayı ısıtıyorlar zaten onlarla da. Diğer konu Vodafone Koçnet'i satın aldı. Bizim tarafta.
Evet.
Türk Telekom Motorola Zoom satışları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir de TTNet interneti bedava kullanma şansı tanıyacak.
İlginç.
Böyle bir kampanya var. Filtrelere şu bizim Ağustos ayında gündeme tekrar gelecek evet. Konumuza ayar çekiliyor ufaktan. Güzel tamam. Gelişmeler var gibi. Bunlara bakacağız.
22 Ağustos yaklaştı.
Evet. Sonra oyun köşemizde bir tane fırsat haberimiz olacak.
Tamam.
Ben de bu hafta 3 tane lansmana gittim. Lansmana gitmekten çalışamadım zaten. Bir tanesi HP'ydi, bir tanesi LG'ydi, bir tanesi de Asus'ta. Onlardan haberler getirdim.
Tamam, 3 büyük firma.
Evet. Şimdi ilkinden başlayalım biliyorsunuz. Amy Winehouse öldü.
Öldü.
Arkasından yine klasik testi yorumları, şunlar bunlar derken.
Yani bir kere Twitter'da ortalık karışıyor evet. Hemen. Ama ondan öte biz şeye bakalım. Hani bu bir anda bilişimle ilgilendirmeyen bir şey olsa da ilgilendirir
evet,
hale geldi.
Çünkü Microsoft koldan. Evet çok saçma sapan bir tweet yazısı gönderdi. Back to Black albümünü Zoom üzerinden indirerek hatırlayabilirsiniz. Amy Winehouse'u
evet.
Mealinde bir yazı yayınladı.
Evet.
Sonra tabii hemen özür dilemek zorunda kaldılar.
Çünkü çok tepki aldı.
Yani evet, bizden inanılmaz. Albüm alın demeye
evet.
Dediler.
Evet. Yani hazır gündeme gelmişken.
Evet.
Ya bu acayip ayıp bir şey. Yani kimse yemez o özür. Yani delikanlı gibi itiraf etmek lazım. Ya biz bir hata yaptık, özür dileriz yani.
Ya o kadar belki şeytani düşünerek yapmadılar ama sonuçta manzara
abi,
çirkin.
Kanlarına işlemiş. Yani düşünmeden otomatik yapıyor adam bunu artık.
İşte sonra özür dilemek zorunda kaldılar.
Evet yani işte şey açıklama şu. Eğer işte girdiğimizin reklam amaçlı olduğunu düşündürdüysek hepinize özür dileriz. Öyle değildi.
Yani.
Hiç kimseyi inandıramazlar.
Kimseyi inandıramazlar. Bir tatsızlık olmuş.
Evet. Sonra da özür dilemişler. Evet.
Bir de şey oldu işte. Bu ikinci hani bilişimle Amy Winehouse'u birleştiren olay. Şimdi Trend Micro hani bence üzerinde vazife olmayan bir şekilde şöyle bir kehanette bulundu. Efendim hazır olun, yakında işte korsanlar, işte kötü adamlar, kaka adamlar Amy Winehouse'u kullanarak bilgisayarınıza işte trojanlar yüklemeye çalışacak. İşte Amy Winehouse üzerine sahte haberler, mailler atıp şey. Ben buna kızdım. Ya bu ne demek? Ya tamam bu olabilecek belki ama yani siz bir güvenlik firmasısınız, olan şeyleri şey yapın. Ya bu niyet okumak
önce bir olsun değil mi? Ya bu aslında yaygın bir şey. Onu da söylemek gerek. Hani internette sağda solda işte bilmem ne vahşet görüntüleri işte bu
Norveç'teki
katliam falan. Hemen
oluyor.
Saldırganlar bunu çıkarıyor. İlgi çekeceği için çıkarıyorlar.
Tabii. Tıklıyorsunuz.
Başınıza bir şey gelebiliyor. Tabii. Fakat henüz böyle bir şey gördünüz mü?
Burada ne çıkacak? Tamam hani biliyor adam işte şey diye bir şey çıkacak. İşte Amy Winehouse'un son görüntüleri için tıklayın.
Ya da işte olay anı mesela gibi.
İşte. Tamam bu olması çok muhtemel, doğru ama daha olmadan olacak işte böyle bir şey olabilir, dikkatli olur diye haber yaparsan bazı bir takım bilişim basını da Amy Winehouse korsanların en son gözdesi diye haber yapıyor. Sanki evet. Olmuş da bitmiş evet. Gibi. O yüzden ben Trend Micro'nun yaptığı bu bülteni çok gereksiz bir hareket olarak gördüm. Hele bunu kullanarak da korsanların en son silahı Amy Winehouse diye haber yapan meslektaşlarımıza da ne diyeyim bilmiyorum. Hani
Trend Micro'yu ben o kadar suçlamıyorum aslında. Hani doğrusu hani olsun bir ondan sonra sen söyle. Onun her şeyden jenerik bir şey çünkü bu konu. O muhtemelen şey olarak yaptı hani. Bakın güvenlik yazılımımız kurulu değilse başınıza gelebilir gibisinden. Yani. Tutup da bunu alıp hani Amy Winehouse korsanların gözdesi küt.
Bir de i̇şte, korsanların bombası.
Hani bir dur ya.
Olmaz da işte. Belki o meslektaşlarımızın da bizden iyi bildiği bir şey vardır diyelim Emre, ne diyelim şimdi.
Ya da kaza olmuş diyeyim.
Yani yok onlar bizim göremediğimiz kaçmış. Bir şeyi biliyorlardır.
Diğer gündem konusu şu Norveç katliamıydı.
Çok farklı değil.
Değil evet. Orası da yani bilişimle alakalı değil tabii ki ama yapılan yorumlar yani bir tane böyle fotoğraf elinde otomatik silah adamın altında diyor işte Modern Warfare oynayarak hazırlandı.
Modern Warfare 2'yi maşallah anında kurban ettiler.
Evet. Oradaki ama nüans şey. Şimdi bu adam bizde çıkan acayip haber ne? İşte Modern Warfare 2 ile eğitim yapmış. Ha bak görüyor musun oyun onu ne yaptırmış? Gibisinden yani, bir
görüntü. Yani oyunla ancak ben yaptım. Evet. Ben oyunda hatta, Modern Warfare 2'yi ben de çok oynuyorum.
Abi, harita adı vermişler ya. Harita adı var ya.
Yani. İyice çıldırmışlar.
Evet. Ama işte oradaki şey gibi bir şey. Hayat acıdır, biber acıdır. Demek ki biber hayattır.
Yani,
gibisinden
yani.
Bir şey yapmışlar. Adamcağızın verdiği itiraf ya da işte notlarını belirttiyse ben bunu yapacaktım. Epeyce bir süre çalıştım. Ondan sonra bu oyunu oynadım. Bu oyunda da idman yaptım. Yani adam oyunu oynadığı için kimseyi öldürmüş değil. Birilerini öldüreceği için tutmuş bu oyunlardan bir tanesini ha bak oluyor diye oynamış. Bu oyun bunun sebebi değil.
Bir de adam deli ya. Bunun ne yani her şeyi diyebilir ha. Buna hani bunun bu şeyinin adamın cezai ehliyeti yok yani. Modern Warfare 2'yi anında harcadılar. Ama yani basın öyle bir el alıyor ki adam kendi günlüğünde şey yazmış. Ben işte şey dinleyeceğim. Şu uyuşturucu ile ilgili bir film vardır ya. Neydi?
Trainspotting mi?
Trainspotting.
Yok.
Hangisi?
Çok vardı ya.
Cliff Mansell'ın müziklerini yaptığı bir film var işte. Şimdi çok ünlü bir film fakat ismini hatırlayamayarak şey yaptık. İşte adam diyor ki ben bu filmin filanca müziğini dinleyeceğim. Bu eylemi yaparken işte bana enerji katacak bilmem ne. Habertürk'ü açıyorsun şey diyor Lord of the Rings'in müzikleri de diyor. Nerede ne oldu? Bir de şey grafikte böyle Lord of the Rings'in afişi falan da konmuş. Lord of the Rings ile öldürdü.
Ama abi şimdi
ne
bak,
bu? Ne bu abi?
O kadar eski bir gelenek ki ben 98'de Iron Maiden konserine gittim. O dönem Arjantinler falan hani yakalandı edildi falan vardı o dönemlerde. Akşam kendimizi bir gördük üç arkadaş bir kanalda. Yani bir de bir şekilde önlerdeydik. Evet. Yani yakın kameranın görüş açılarında olabilecek bir yerdeydik. İşte bunlar bu müziği dinleyerek işte hepsi alkollü. İşte bu müziği dinleyerek uyuşturucu kullanıyorlar falan. Hani satanist avı vardı ya o dönemde.
99'daki Iron Maiden konseri değil mi?
98, 90, 98.
Çoğu içkiliydi falan. Öyle şey
hepsi içkili, çoğu uyuşturucu kullanıyor falan. İşte, o dönem bir de şey. Böyle. Satanist avı çıkmıştı. O da şeyle ilişkilendirilmişti. Hani çocuğunuz metal müzik dinliyorsa, siyah giyiyorsa.
Bitti. İşte bu şey, Requiem for a Dream.
Tamam.
İşte şey diyor adam. Hani adam kendisi o manifestosunda ben işte bunun müziklerini dinleyeceğim. Çok güçlü müzikler bana güç katacak falan bir şeyler saçmalamış Allah'ın delisi. Lord of the Rings'in müzikleriyle yaptı eylemi. İşte Lord of the Rings'le öldürdü falan diye haber çıktı haber.
Abi hem bu arada bizim kedi yok meydanda. Şimdi sen onu söyleyince aklıma geldi. Bilmiyorum serbest çağrışım.
Peki.
İşte bir kere Modern Warfare 2'yi suçlu ilan ettiler.
Evet.
Adam World of Warcraft oynamış bayağı bir süre. Evine kapanmış. O
şey demiş. Şey Modern Warfare oynamış. Ailesine de hani güya artık ne kadar doğru. Ben World of Warcraft oynuyorum diye paravan etmiş onu. Aslında Modern Warfare oynuyormuş onu.
Anladım.
İlginç. Aileme öyle dedim. İlginç. Demiş yani hani.
Ama kimse adamın elindeki o gazetedeki boy gösterdiği silahlı fotoğrafında o adamın silah alabildiğini, yani silahlı herkese bu kadar rahat ulaşabildiğini hiç vurgulamamış. Esas haber oydu yani. Bu adam şunu nereden buldu?
Murat, Modern Warfare'deki işte kaç milyon sattı, bilmem kaç milyon, çok milyon sattı. Şimdi adı rakamı aklımda hızlı değil. Ortalık katil dolu olması lazım.
Başta biz abi, biz
ha yani, benim oynadığım Modern Warfare'nin şey yok. Senin haddi hesabı yok.
Sen bir de Warhammer oynuyorsun, daha kötü.
O zaten şey canım, o tam deli şeye duracaklar. İşte yani sonuçta burada iki şey var. Hani normal hani boyalı basın bu haberi yapıyor.
O da kabul edilebilir bir
olay. Ama bilişim basını da yapıyor.
Yani bilişim basını da boyalı basına.
İşte bilişim yani, basını da yapıyor. Fakat bu haberler... Oyun şimdi biraz... Bir şey daha onu da söyleyelim sonra...
Evet 14 milyardan bahsedelim.
Şimdi Hürriyet'in sitesini açtım. Güzel güzel haberleri okurken şöyle bir haber. 14 milyar insan öldürüldü diye bir başlık. Giriyorsun. Ya bu ne diye giriyorsun, ne oluyor? Bir de teknoloji bölümünde. Efendim... İşte Battlefield, işte Bad Company 2 oyununda oyun çıktığından bugüne kadar online yarışmalarda 14 milyar insan öldürülmüş.
İstatistiklerden almışlar bu rakamı.
500 milyar mermi sıkılmış. Ve bu Hürriyet gibi Türkiye'nin en hani prestijli gazetelerinden biri, en büyük gazetelerinden birinde haber. Şu ana kadar 14 milyar insan öldürüldü.
Battlefield, Bad Company 2 Vietnam oyunu diye yazmışlar.
Ya ve şey işte böyle işte bu oyunlarda... İşte dakikalar, her dakika yüzlerce insan öldürülüyor. İşte su gibi harcanıyor insanlar falan. Ya dur arkadaş, oyundaki karakter de o ölüyor ama 3 saniye sonra spam ediyor tekrar. Yani
kaç tanesi kaç kere ölmüş? Hadi bakalım ona.
Yani. Bu sene Türkiye'de kaç tane silah satıldı diye sorsan bilmezler ama.
İşte
Türkiye'de silah satılma yaşı, silah sahibi olma yaşı düştü.
Evet.
İşte beni zaten hani beni kahreden şeyler şunlar. Ben şunu size anlatayım. 86 yılında Commodore 64'e kavuştum. Oyun oynuyoruz tabii ki deli gibi. Ailemiz tabii deli gibi eleştiriyor. Bütün gün bilgisayar başındasın falan filan diye. İşte derslerini etkileyecek, yok işte gözlerini bozacak falan. Belki hepimizin yaşadığı hikayeler. Bir gün gazeteyi işte her gün gazeteyi alıp geliyorum eve sabah. Bir gün Hürriyet'i aldım. Şöyle bir haber. Bilgisayar oyunları çocukları psikopat yapıyor. Ne yaptım? Gazeteyi çöpe attım. Evdekilere de şey dedim. Kalmamış şimdi. Çünkü onu eve getirsem hayatım kayacak. Bir adam dev gibi başlayan. Bilgisayar oyunları çocukları psikopat yapıyor. Sene işte 87. Sene 2011. Hiçbir şey değişmemiş.
Değil mi? 23 sene geçmiş. Aynı
şey. Bir defa bunları söyleyebilmek için çok net bir... Bunun altında bilimsel tabanı koyacaksın. Yani normal insanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre bilgisayar oynamak bu insanları psikopat yapıyor.
Ama yok. Hani bunun çünkü hani araştırıyorlar da böyle bir şey çıkmıyor.
Ya bakarsan şimdi kaç milyon kopya satıldı şeyde Modern Warfare 2?
Çok.
Çok milyon satılmıştı değil mi? Kaç tane hani onunla ilişkilendirilen katil ya da şiddet durumu çıktı? Bir tane çocuk vardı. İki de işte bu falan. Hadi bunu da sayalım. Tabii. 2,5 falan. Demek ki hani milyonda 0,8'miş bu. Yani. Diğer tarafa bakalım. Hani Türkiye'de lise mezunları arasında cinayet suçu işlemek o daha büyük risk. Onu mu kaldı?
Futbol yüzünden kaç kişi öldürülüyor her sene? Arkadaşını kampiyeden bir
yerine şey kaç yapan. Oluyor.
Artı şu var. Ya bilgisayar oyun adam bir kere kafayı çizmiş. Bu adama bilgisayar oyunu oynatmasan işte ne yapacak? Kitap okuyacak. Ondaki katilden etkilenecek bilmem ne.
Evet, tabii.
Yani televizyonu, sinemayı söylemiyorum bile. Yani oradaki neler var, neler yok.
Bu arada hazır basına bindiriyorsunuz. Şunu da unutmayın. İngilizce'de bu adama ne dediler biliyor musun?
Ne dediler?
Extremist. Türkçesi ne bunun? Aşırı bilmem neci. Yani bizde onun...
Uç.
Evet. Terörist lafı kesinlikle yok. Yani bu adam Müslüman olsaydı kesin terörist olurdu.
E tabi.
Kesin bir şey, şey ama ya. O ayrı bir konu. Hani o basının evet. Kendi yabancı basının şey.
Evet yabancı durumu. Basının da yani evet bu konuda onlar da bunu diyemediler ama yani. Ama
bilmiyorum. Yani bu terör, çünkü terörist olması için biraz daha bir manifestosu olması lazım. Bu biraz
1500 sayfalık yayınlamış işte manifesto.
Ne bileyim.
Bir, yani terör yarattı sonuçta.
Yarattı. Terör yarattı. Zaten adam onun için yaptım demiş.
Evet aynen öyle. Evet.
Ya benim bu gazetelerin bu haberlerini eleştirirken söylemek istediğim şey şu. Oyuncular zaten hani her zaman anasından babasından şey işte yani çevre okuldaki sınıfındaki diğer arkadaşları tarafından işte hor görülen işte bilgisayar manyağı bilmem ne diye nitelenen itilip kakılan insanlar hani şey anlamı fiziksel anlamda olmasa bile sosyal anlamda.
Niye biz öyleyiz çünkü?
Ha, şey yapılan eleştirilen insanlar bir yandan da işte böyle basında işte psikopat oluyor falan. Şimdi bu ortamda bir bilişim yazarının 14 milyar insan öldürüldü diye böyle bir haber yapması, ben diyorum ki işte bu oyunculara kötülük yapmak.
E tabii ya.
Yani o insanlara kötülük yapmak.
Kendisi, zaten kendisi oynayamıyor mu acaba?
Ama onları öldürelim oyunda. Murat'ın dediği şey çok önemli. Şimdi bu haber hani bilimsel bir veri yok. Hani araştırma mı? Yok. Hiçbir şey yok. Sadece tabii. Bir tane istatistiğin sonucu var. Ve bu haberde ima edilen sonuca çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bilimsel bir şey değil. Spekülasyondan ibaret. Bu da insanları yani hani kandırmak diyorum ben bunu açıkçası.
Ya sonuçta bu haberin çok tıklanacağı, çok trafik getireceği kesin.
Bir taraftan bakarsan da bunlar şey müşteri ne istiyor onu istiyor. Müşterinin istediği şey sağlanıyor.
İşte öyle zaten hani ben bu işte Twitter'da bu konuyu ilk gündeme getirdim. Arkadaşlarım hatta hani Hürriyet'te falan çalışmış arkadaşlarım şey dedi. Ya haklısın hocam ama gidiyor be.
E tabii.
Hani bu haberlerde iyi gidiyor.
Şey açısından bakarsan hani bir ana akım gazetesi olarak bakarsan işini çok iyi yapmış oluyor aslında. Hani
öyle iş öyle. O. Ama işte mesela ben mesela şöyle düşüncelere kapıldım. İşte 240 milyar kaplumbağa öldürüldü. İşte Super Mario çıktığından beri kaplumbağalara basıyorlar. İşte hani ama bu aynı şey. İşte ne bileyim benim aklıma ilk Super Mario geldi. İşte o da kaplumbağaları ezip duruyor. Araba yarışlarına falan bir şey söylemek bile girmek bile istemiyorum.
Türkiye'de ama şey olmaz galiba. Angry Birds'e kimse böyle bir şey demez.
Angry Birds domuzlar öldürüyor değil mi? Kaç evleri başlarına yıkılıyor domuzların ya.
Hayvan zaten beğenir durar geç.
İşte. Neyse yani bu haberler ne yazık bence zarar veriyor oyunlarla uğraşanlara. Ya mesela şöyle falan şeyler de gördüm. Hani bunlar çok derin konular. Yorumlara baktım. Mesela bir arkadaş şöyle çok acı, çok düşündürecek bir yorum demiş. Oyun sektörü, Hürriyet'in reklam aldığı sektörlerden birisi olsaydı bu haber de çıkmazdı demiş.
Doğru demiş.
Biz üzerine çok yorum yapmayalım. Bu bir okuyucu yorumu.
Evet.
Hani yani. Biz yorum yapmayalım.
Şimdi diğer haber. Windows 7 ve Vista'ya nihayet RAW formatı desteği geldi.
Ne ifade ediyor bu durum?
Abi bir defa Mac'te bu vardı. Şimdi biliyorsun bizim DSLR'lar RAW formatında bir çekim yapıyor biliyorlar. Evet. Bunun özelliğine JPEG gibi müdahale edilmiş değil.
Sıkıştırılmış.
Sıkıştırılmamış dosya. Dolayısıyla
daha doğrusu şöyle. Ben de sıkıştırılmamış diyordum. Kayıpsız.
Kayıpsız. Bu JPEG'leri mesela çektiğin zaman fotoğraf makinesi kendisi kontrastı şuydu buydu. Hatta beyaz ayarıydı. Hepsi yapılır. Sonradan değiştirmek zor olur.
Evet.
Ya da işte istediğin, beklediğin kalitede olmaz.
Çünkü
o yüzden
veri kaybolur.
Kayıp gitti. Kayboldu gitti. Ama RAW'da öyle bir sorunumuz yok. Biz çok rahat bir şekilde düzenleyebiliyoruz. Ha ama nedir? Paylaşılmaz. Arkadaşına RAW gönderirsen adam seni vurur.
Dev gibi dosyalar.
Evet. Bütün şeyi sıkarsın.
Ama daha büyük sorun Windows'ta tıklayınca açılmıyor.
Açılmıyor tabii. Bakamıyorsun yani ne çekmişim diye bakmak istediğin
açayım
zaman.
Açayım desen ek...
Şöyle
program yükleyeceğim.
En kolay nasıl yapıyorsun Windows'ta onu?
Vallahi ben
nereye sağlıyorsun?
Paralı bir yazılım kurdum. İlk başta paralı değildi. Öyle bir denk geldim aldım. Sonra ufak bir paraya satıyorlardı. Aynen Explorer'da izleyebiliyordum RAW dosyalarını. Codec pek gibi bir şeydi ama parayla satıyordum.
İşte Microsoft'un işsiz bıraktığı bir firma daha. Çünkü şimdi, artık bedava.
Evet artık bedava. 64 bit falan da destekliyor. Ama bazı güncel modeller yokmuş içinde.
Valla onun sayfasında bayağı bir fotoğraf makinesi modeli vardı ama
evet.
Tabii peki Murat şey mi? Hani her makine için ayrı destek mi lazım?
Maalesef
onun bir standardı yok mu?
RAW desek de mesela Nikon'da bunun adı NEF'tir.
Ama bütün Nikon modellerinde o karşılamaz
yine
mı?
Yine de karşılamayabiliyor evet. Ha. Makineyi desteklemesi gerekiyor.
O zaman
gerekiyor.
Burada büyük bir belirsizlik. Belki Microsoft ama zamanla güncelleyecektir.
Tabii o şeyde de böyle. Yani ya Microsoft'un çok kabahat... Tabii bu 2011 tarihinde sen şu ana kadar çıkmış makineleri hala desteklemiyorsan evet. Bu sorun da. Mesela şey de öyledir. Adobe'nin kamera robu vardır.
Evet.
O da makineye göre güncellenmek zorundadır. Yoksa tanımaz.
Anladım. En güzeli bu kodek paketi Service Pack 2'de
gömmek.
Microsoft Windows'a dahil olursa en harika.
Ama Mac'te vardı mesela. Bu da
işte.
Windows'un eksiklerinden. Ben... En azından Windows 7'de doğrudan destek vermeydi yani.
Tabii. Ben onun görüntülenemeyen bir şey olduğunu bilmiyordum ya. Yani çok ne bileyim doğal bir şey geliyordu ona sanki.
Sen görüntüleyebildiğin için mi söylüyorsun bunu?
Tabii yani.
Evet. Sen çünkü Mac ve Linux kullanıyorsun.
O yüzden haberdar değildim onun evet. Bir şey olduğundan.
Diğer haber RIM'de yaprak dökümü 2000 kişi işten çıkarılıyormuş.
RIM bu arada BlackBerry'nin üreticisi.
Evet evet.
Nokia'da geçen aylarda olan olayları hatırlatan gelişmeler. Değil mi? Orada da büyük çaplı işten çıkarmalar başlamıştı.
Yani bunun sonunda bir şeyler daha mı olacak acaba? Yani bir şeylerin başlangıcı mı? Bir şeyler
kim
iyi
alır?
Gitmiyor mu?
Birisi alır mı satılırsa firma?
Vallahi hiçbir fikrim yok. Düşünmek lazım. Herkes birbirini aldı yani alanı aldı.
Yani RIM'in şöyle bir durumu var. Hani Microsoft Nokia'yı destekliyor. Çünkü evet. Microsoft'a bir telefon üreticisi lazım. Nokia'ya evet. Bir işletim sistemi lazım.
Evet.
İdeal evlilik. Fakat RIM'in hani ürününü pek isteyen de yok. Hani o kendi işletim sistemi, kendi ürünüyle yani kendi evet. Dünyasında yaşıyordu.
Başka bir de ortaklık kurma şeyi çok fazla evet, değildi onun. Zaten...
Hani onu alan hani şey olur ya bazı firmalar rakibini kapatmak için alır. Kreatif'in zamanında Oreo'yu aldığı gibi. Bu Murat'la programını evet. Yapmıştık. Onun için de çok büyük lokma.
Evet.
Öyle bir alış için.
Göreceğiz bakalım. İyi kötü olmuş tabii ya. 2000 kişi az değil.
Tabii.
Mozilla kendi mobil işletim sistemini tasarlama işine girişiyor. Yani beklenmeyen bir şey değil açıkçası.
Chrome OS'a özenmiş yani, herhalde.
Evet, Android tabanlı olacak.
Hmm.
Ondan sonra acaba. Yani faydalanacak oradan diyelim.
Ha.
Telefon ve tabletlere yönelik bağımsız bir mobil işletim sistemi peşinde.
Ubuntu Gecko diye bir proje galiba değil mi?
Evet, aynısı odur.
Ubuntu Gecko. Açılışta Mozilla'nın engine'ine açılıyorsun yani.
Ama tabii bu şey, Ubuntu işin yazılım, servis olarak yazılım.
Hmm.
Konusu. Yani demek istedikleri şey alttaki çekirdeğinin ne olduğu önemli değil. Grafik arayışım olarak Firefox'u düşeceksin mesela. Yazılım kurmayacaksın, servis olarak kullanacaksın. Ki dünyanın gidişinde zaten hani bulut bilişim
tabii.
Ve işte yazılım olarak servis, işte servis olarak yazılım ya da servis olarak altyapı
evet.
Gibi konular.
Japonya bunca felaketin arasında tamamen sayısal karasal yayına geçti.
DVB-T yani.
Teleskir.
Odur. Yani bizim için bravo. Büyük bir ayıp. Bir defa.
Biz 5 sene önce mi ne test ya, etmeye başladık.
Bir tane test kanalı vardı onu da kapattılar.
O da kapandı.
Aa, evet,
çünkü
kapandı.
Türkiye çanak ülkesi. Çanakların ülkesi. Ben şey diyorum. Herkes çanak sahibi olana kadar biz bu karasal sayısal yayına sahip olamayacağız.
Evet.
Ne zaman ki çanak pazarı bitecek. o zaman DVB-T çıkacak. Yani ne yazık ki Murat'ın dediği gibi atılan adımlar da geriye gitti. Bir anten anonim şirketi diye bir firma kurulmuş kanallar o zamanlar bu DVB-T'yi geliştirmek falan için. O da zannedersem ya dağılmış ya kapanmış bir tarih olmuş bir şekilde.
İsim bile falsoydu.
Şu DVB-T denen modern hani güzel uygar televizyon yayınına biz bir türlü kavuşamıyoruz.
Ya, uygar dedin abi.
İşte, uygarlığa biz arkadan bakıyoruz. Biz ya, de çanak.
Şeyler bile dönüşmüştü. Hatırlarsınız TV kartlarında bile destek vardı artık. Yani ya, o kadar
evet. Yavaş yavaş tabii. Şeyler ürün göndermeye başlamıştı.
Evet.
Filmler.
Çünkü ne avantajı var? Hani bilmeyen dinleyicimiz varsa iki cümleyle hatırlatalım. DVB-T sayısal bir yayın ama çanak gerekmiyor. Uydu anteni gerekmiyor. Küçücük Wi-Fi kablosuz ağ anteni büyüklüğünde bir evet. Antenle pırıl pırıl dijital televizyon yayını alıyorsun.
Yani USB modüllerden bir tane takma tabii. Yeterli ödülüyor.
Ama o sinyal yayınını aramızda o kadar editör var. Çok gören olmadı yani.
Ben onu şey yaptım. Test etmek için bir tane geldi. Bir hafta 10 gün falan burada tabii hiçbir şey yakalayamadık. Bir şey olmadı. Ankara'ya gidiyordum. Çamlıca'daydı galiba o şeyde.
Evet, Çamlıca'daydı. Evet,
zımbırtı hani. Evet. Oradan geçerken bir yakaladım.
Bizim Dark Hardware'de o konuda yazılar var. Hatta Dark Hardware'in en çok okunan yazıları. Bizim editörlerimizden Perit Tokmak o zamanlar Ankara'da hani bizzat TRT ile karşı karşıya oturduğu için test etme imkanı bulmuştu. Ama test yayınından tatmin olmamıştı. Tabii. Ne içeriğinden ne kalitesinden.
Kalitesinden ben tatmin olmamıştım. İçerik hiç önemli
yani, değil. Ne çıkarsa olur da. Ve tabii ki test yayının ve onda üzerine yazılan deneyimlerden ötesine
yani
gidemedik.
Şimdi bu konuda bile komplo teorisini de kurmamız lazım. Yani illaki şimdi biliyorsunuz Kablo TV Türkiye'de gelişebilirdi. Ama geliştirilmedi yani.
Güdük
çok
kaldı. Evet, kablo evet. İnternet, kablo üzerinden internet geliştirilebilirdi ama güdük kaldı. Evet. O çok şimdi önemli bir şeydir.
Kim gelişti? Diğerleri gelişti. Evet. Sıfırdan başladılar, kablo evet. TV'yi sonladılar, geçtiler gittiler.
Evet.
Şimdi burada da mı birilerinin çıkarı yüzünden bir geride kaldı?
Yani dediğim gibi olay çanaklarda mı bitiyor?
Evet.
Yani
herkes bir çanak, bir sıfır sahibi olunca mı diye bir
işte onu birkaç sene sonra geri doğru söyleyeceğiz. Şimdi şey var ya, kablo TV üzerinden internet, uydu net meselesi. Bana öyle geliyor ki hani o kadar çok şey üst üste geldi ki en son 2 megabit gibi hızları kaldırdılar. 1 evet. var 5 var. Orayı niye kaldırdı? Çünkü Telekom'un ayağına basıyordu arkadaşım.
Ama o ben bir kullanıcısı olarak 1 ile 5 arasındaki aralığında çok büyük olduğunu düşünüyorum.
Evet,
benim 1 benim için azdı. 5 benim için fazlaydı. 5 almak zorunda kaldım. Seçme şansım olsaydı 2 ya da 3 alacaktım.
Yani
öyle bütün basamaklar olsaydı 2 ya da 3 alacaktım. Mecburen 5 aldım, fazla para
ödedim. Yani ve şeyleri de o kadar kötü ki yani politikaları. Ben 2 yıllık sözleşmemi ile aldım bağlantıyı. Şöyle bir madde var. Sen alıyorsun, atıyorum 512K o zaman için konuşuyorum. Hani şeydir ya, aldığınızın altına düşersen sözleşme iptal olur falan filandır evet, ya. Evet. Hız yükseltirsen nereye çıktıysan orada kalmak zorundasın. Hani 3 ay ya da 6 ay 10 kullanayım ben sonra geri düşeyim diyemiyorsun. O zaman senin diyor işte taahhüdün şöyleydi böyleydi. Küt onun parasını alıyorlar.
Hep sıkıntı. Hep bürokrasi.
Evet. Windows Phone 7 Mango. Güncellemesi Mango. Çıkıyor. Ne diyorsunuz?
Çok umutla bekleniyor.
Evet. Ben bile Android kurmuşum ben HD2'ye. Hani ben bile bir şey yapacağım. Android'i
çok,
bozup bir
çok fazla yani. Ufak iyileştirme varmış. Twitter ve Facebook'la ciddi entegrasyon varmış. Bakalım hani... Dediğim gibi çok heyecan yaratıyor ama biz bir türlü Windows Phone 7 ile tanışamadık. O yüzden hani Mango'yu hiç tanıyamıyoruz.
Ben bir denemiştim şey bir bu bir ROM'u bir şekilde çıktı ya yani, ortaya.
Ama ürün onu gelmedi denemiştim. İşte.
Tabii ürün gelmedi yani. Elde kurmak zorunda kaldım ve kursam da şey olmayacak muhtemelen. Hani bir sürü şey var yok güncelleme alamıyorsun işte onu yapamıyorsun bunu yapamıyorsun. Henüz denemedim. O yüzden de girmeye de korkuyorum açıkçası.
Herhalde Nokia'nın telefonları herhalde değil Mango'lu
tabii
çıkacaktır.
Yani,
biz herhalde Mango'yla direkt tanışacağız.
Muhtemelen evet.
Herhalde.
MS DOS 30 yaşında.
Ha, burada şunu söyleyeyim tabii bu Mango kod adı. Hani piyasaya var. Mango diye bir oyun değil. Yani, Mango diye bir şey çıkmıyor yani.
Evet. MS DOS 30 yaşında. Biz onun programını yaptık. Fazla şey yapmayacağız burada.
Evet.
Bilmeyelim ama hatırlatalım yani.
Doğum günü kutlu olsun.
Evet.
Biz Emirhan'la onun özel programını çektik.
Hatta ağzımızı alamadık onu biz tozlu raflara çevirdik.
Tozlu raflar bölümü haline getirdik.
Evet. Pazartesi muhtemelen onu yayınlayacağız. Microsoft'un planı. Şimdi evleri sunucularla ısıtalım.
Evet.
Diyorlar ki sunucuları alalım evlere koyalım bodrumlarına. Biliyorsunuz deli gibi ısınıyor.
Evet.
O ısıyı da apartman sakinleri kullansın. Suyunu ısıtsın, bilmem ne yapsın.
Şimdi Microsoft bunu araştırmasını yaptırtmış bunun Virginia Üniversitesi'ne. Sonuç şey çıkmış. Şöyle sunucuyu senin bodrumuna işte internet firması koyuyor. Senden izin veriyorsun, anlaşıyorsun. Elektriğini sen karşılıyorsun parasını.
Oradan şüphelendim ben. Zaten.
Ama buna rağmen işte adamlar hani Amerika'daki ısıtma giderleri üzerinden falan hesabını yapmışlar. Karlı çıkıyorsun. Yani sunucunun elektriğini çektiğin halde sunucu sana sıcak hava yani ısıtma akışını sağlıyor, sıcak su sağlıyor. Bu durumda sen karlı çıkıyorsun. Üzerine para kazanmıyorsun ama yani normalde işte 2000 dolar ısıtma bedelin varsa, enerji bedelin varsa 1000'e iniyor.
Ya onu ben hani enerjinin korunumu ilkesi açısından çok şey görmedim. Hani mutlaka Amerika'daki elektrik fiyatlarıyla ya da bir şekilde düzenleme vardı. Evet. Mesela serbest kullanımla ilgili falan düzenleme vardı. Fakat o sunucu dediğimiz şeyler saçma sapan miktarlarda elektrik harcayabilen şeyler. Adam 400 tane işlemciden bahsediyor. 400 işlemcili bantlardan bahsediyor. Evet. Bana hiç bence onun içinde hani tabii bir bakmak gerekiyor. Bir şeyler daha var. Belli koşullar da var. Fakat şey açısından da mantıklı bu. Bulut bilişime gidiyoruz dedik ya az önce. Bunun en büyük dertlerinden biri gecikme olacak. Şimdi şey olursa bir şekilde büyük bir network'ün bir parçası bizim bu büyük çekmecede bir yerin evin altında olursa.
Hatta bu evin altında.
Hatta süper olur.
World of, zaten haberi yazan yabancı kaynaktaki yorum da yani yazar da şey demişti yani World of Warcraft kurun sunucusu benim evimin altında olsa ne güzel olur demişti.
Değil mi yani?
Birazcık öyle oluyor bu sistemde.
Oradaki problem de tabii şey evlere gelen bağlantıların genişlikleri. Hani onun olduğu her eve kiralık hat mı çekecekler? Nasıl olacak bu işler?
Fiziksel güvenlik.
Evet fiziksel güvenlik.
Kamyonete koyar götürürler anında yani akşamına.
Yani. Ya olmasa bile şey canım.
Evi komple götürürler abi sen.
Olmasa bile şey ya. Şey hatırlıyor musun? DNS. Büyük Türk DNS faciası vardı bir.
Nasıl?
Elektrik kesiliyor. Daha doğrusu işçilerden biri telekomun o zamanlar devlet kurumu olduğu zaman diye hatırlıyorum. Bir şekilde şey çoraplarını mı ne kurutmak için bir söylenen bir tabi anlatılan kestiniz güç kaynaklarını şeyini çekiyor fişini çekip ısıtıcı bağladılar adamlar üstündekileri kurutmak için ve elektrik kesiliyor.
Evet.
Bir buçuk iki saat sonra şeylerin güç kaynaklarının aküsü bittiği zaman küt diye nesler gidiyor.
Türkiye'nin interneti kesildi.
Düşünsene şunu işte. Oldu Türkiye'de.
Ya ben olaya şey baktım hani bilgisayarın arkasından fışkıran o sıcak havaya her zaman hayretle bakan biri olarak özellikle 4870X2 ekran kartına sahip olan birisi olarak o arkadan fışkıran hava miktarına ve sıcaklığına ben hep hayret etmişimdir. Ve odayı ısıttığına ben gördüm. Hani ben benim hocam, odamı ısıtıyor bilgisayarım. Masaüstü bilgisayar.
Eskişehirli öğrencinin benim de başıma geliyor.
Dolayısıyla hani olmaz gibi değil ama tabii işte bu maliyet, güvenlik,
şey bağlantı. Diyorum ben onu. Enerjinin korunumu derken şimdi normal ısıtıcı elektrikli ısındığını varsay. İşte bu UFO'lar falan, UFO dedikleri infrared ısıtıcılar var ya %90 küsürü ısı enerjisine dönüştürülebiliyor gibisinden bir şey. Sen sunucu kullanıyorsun ve bunun enerjinin mümkün olduğu kadar yüksek miktarı işlem gücü olarak geliyor. Isı olan kısım artık atık olan geri kalanlarda kullanılıyor.
Ya şey yapmışlar. Dediğim gibi hesabını kitabını sonuçta yapmışlar. Ama hani bu şey fizibilite projesi. Yani tutup da hani tamam Kasım ayından itibaren sunucuları evlere dağıtmaya başlıyoruz diye bir şey yok.
Evet.
Hani bunu araştırtmış Microsoft. Sonuç olumlu çıkmış ama tamam hani bu dosya rafa kaldırılıyor tabii ki.
Sonuçta ben fikir sevdim abi. Fikir güzel yani.
Şimdi geldik ufaktan bizim taraflara. Vodafone Koçnet'i satın aldı. 30 milyon TL karşılığında.
Murat peki hani şu bizi çıldırtan biri internet pro telefonları var ya.
Evet.
Onlar şimdi Vodafone'dan arıyoruz diye mi olacak?
Evet.
Belki durur.
Ya evet ya biliyorsun ben bir de bugün yazdım sapık dadandı bana diye. Garanti Bankası'ndan arıyorlar. Açıyorum. Hayır bu biri ne konuşuyor. Şey diyor sana. Anlatıyor, konuşuyorsun. Açıyor, benimkisi kapatıyor.
O tam çıldırtmak için
ama
seni şey.
Kaç kere yani. Böyle günde en az iki kere arıyorlar Garanti Bankası. Bugün tesadüf senin yanındayken aradılar.
Evet.
Ama bu defa kadın çıktı cevap verdi.
Konuştular ama.
Evet konuştular. Tabii konuştuğunda pişman oldu kadıncağız ama.
Yani, ya bu aramaların da bitmesi lazım.
Bitmesi lazım yani. Resmen tacizler.
Bir de şey, iki kollu bir taciz var. Biri, işte mesela ben Koçnet'le ya da biri internetle hayatta hiçbir ilişkim olmadığı halde bir onların tacizine uğruyorum. Bir de kendi firmam olan TTNet'in tacizine uğruyorum. Hani aboneliğim olan TTNet de ayrıca beni taciz ediyor. Telefon, şu tarifinizi değiştirelim. Size sigorta yapalım, şunu yapalım. TV Buyu denemeniz için bir ay verelim falan böyle böyle. Ya yeter aramayın ne olur ya.
Bir de koordinasyonları yok abi. Şey, Uydunet'in şeyleri varmış. Daha yıkılıklı zımbırtıları varmış. Ben hiç araştırmamıştım. Beni bir dönem bunlar şey aradı. Hani birkaç tane ayrı ayrı aradılar.
Her bayi kendi arıyor.
Evet.
Herkese iyi bir operasyon
koordinasyon yok. Koordinasyon yok yani. Hani bu adam bizi aramayın dedi diye bir statistik atacaksın.
250 tane biri net bayisi varsa her biriyle tek tek muhatap olmak zorundasın. Her birine istemediğini anlatmak zorundasın. Ya yani eninde sonunda bu olay şeyle çözülecek Emirhan. Bu iş patlayacak. Amerika'da şey var. Do not call me list var. Beni aramayın kardeşim diye bir liste. Bu listeye sen giriyorsun ve bu hiçbir firmanın seni araması yasak. Ararsa başı belaya giriyor.
Yasal bir çözüm değil mi?
Tabii. Ama işte ne olmuş? Orada da bu telefonlar artık insanları delirtecek noktaya gelmiş. Amerika daha büyük bir tüketim ülkesi. Daha çok telefon kesin geliyordur. İnsanları delirtecek noktaya gelmiş. En sonunda işte kongre başvuru. Böyle bir şey geliştirdiler. Federal bir liste. Bu listeye kendini ekletiyorsun. Ve bir daha kimse seni arayamıyor. Ararsa başı belaya giriyor.
Güzel.
Neyse koç... Artık bizim için biri koçnet, biri net öyle fazla özdeşleşmiş ki bu telefonlarla adını gördüğümüz gibi hemen konuşmaya başlıyoruz. Yani halbuki adamların işte mali bir şey var.
Şimdi Vodafone'un bu alımı yapması çok mantıklı. Niye? TTNet'i herhalde örnek alıyorlar. Biliyorsunuz onlarda da her şey var şu anda.
Avea var.
Evet, Avea üzerinden.
Turkcell Super Online oldu.
Evet.
Vodafone'da koç işte, evet. Vodafone'da biri koçnet
biri. Şimdi muhtemelen önümüzdeki dönemde işte internet alırsan konuşma
dakikası veririm
gibi bundle'lar olacak. Güzel şeyler olur diye tahmin ediyorum.
Zaten koçnetin o şeyi eskiden beri ön plandaydı. O yüzden ben inşallah bekliyorum.
Hadi şimdi bakalım.
Diğer konumuza geçelim. Türk Telekom biliyorsunuz Motorola Zoom satıyor.
Evet.
Onunla ilgili birkaç rakam verdiler. İlk parti olarak 3000 adet getirmişler. 5000 adet ama sonraki partilerle birlikte 5000 tane satmışlar.
Ha.
Çok da memnunlarmış. Diğer üreticilerle de bunun üzerine görüşme halindelermiş. Şimdi iş dünyası için belki hani orada da BlackBerry markası var ya. Onun için de Playbook'u getirmeyi düşünüyorlarmış. Ve HTC ile Asus da bu listede yer alan firmalardan.
İlginç.
Ki bu durumda ben şunu tahmin ediyorum. Mesela Asus'ta Transformer varsa var ki bunun belki 3G'sini onlardan bekleyebiliriz bu saatten sonra.
Belki.
Olabilir. Yani İlginç. Burada haberde öyle adı geçmiş. İlginç. Çünkü kendisi söylemiş Gökhan Bozkurt, Türk Telekom tepe yöneticisi. HTC Asus isimlerini kendi geçirmiş yani.
İlginç.
Evet. Mantıklı.
Şimdi bu ödemenin, taksitin telefon faturasına yansıması işi insanların biraz hoşuna
gitti. Evet.
Kolay
evet.
Geliyor. Biraz da berbat hissedilmiyor pek ödenen taksit. baba ödüyorsa faturayı belki yani. Otomatik ödemeyle arada kaynıyor belki. İnsanların hoşuna gitti. Ama tabii bir yandan da hani firma, bilişim sektörüyle konuşsan da onlar da şey diyorlar. Yani abi telekom da telekom işi yapsın, biz de malımızı satalım diyorlar.
Ha,
çünkü
tabii.
Çok büyük rakamlar. İnsanlar, yani o 5000 tablet ne demek? İşte Vata'nın, Teknosa'nın, Bimex'in onun bunun satamadığı 5000 tablet demek.
Onlar kaç tane satmışlar?
Şey denebilir tabii. Onlara kalsaydı 5000 satamazlardı zaten. Tamam peki 3000 olsun. İşte onların satamadığı 3000 tablet demek. Motorola için bir şey değişmiyor. O tabletlerini satmakla meşgul. Hani kanalın farklı yani. Olması değişmiyor ama sektör birazcık huzursuzlanıyor.
Ya ama yani son kullanıcı açısından kötü bir şey değil bu. Ya o yüzden destekliyorum ben.
Tabii.
Evet, şimdi
sektör diğer... kendi sorununu kendi içinde çözsün.
Tabii canım.
Yine TTNF'le devam edelim madem adını da geçirdik. İnterneti denemesi bedava kampanyası başlattılar.
Allah Allah.
Eylül sonuna kadar tabii evet. 2 ay boyunca ücret ödemiyorsun. Sonra ister devam et, ister devam etme gibi bir kampanyaya başlamışlar.
Acaba ama şey yapabiliyor musun? 2 ay sonra kolayca çıkabiliyor musun?
Göreceğiz. Yani ben açıkçası görmeden inanmam.
İşte bu tür olaylarda çünkü genelde şöyle bir durum oluyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. İşte doğal gazını diyelim ki Aksaray'daki İGDAŞ merkezinden bağlatıyorsun. Çok güzel. Fakat hani bir depozito alıyorlar sözde kapatırken geri iade edecekler ya. Kapatmaya gidiyorsun. Şöyle bir yanıt alabiliyorsun. Hani şimdi anlatmak için örnek veriyorum. Tabii depozitonuzu iade edeceğiz. Tuzla şubenizden depozitonuzu alabiliyorsunuz gibi bir yanıt alabiliyorsun. Hani şimdi örnek verdim ama hakikaten böyle bu tür şeyler çıkabiliyor. İnşallah öyle bir durum yoktur.
Devlette kalsa hiç olmaz canım. Boş ver. O zaman depozito mu?
Valla güzel bir şey aslına bakarsanız. denemek için.
Hocam bir de şeyi düşünmek lazım. Bizim abi senin sitede de var muhakkak, bizimkinde de var. Bir zaman bu şeyle ilgili haber yaptık. Telekom ya da işte Tetinet Telekom galiba adına avukatlardan, hatta Özkan'ın arkadaşına gelmişti galiba o. Şey geliyor. Resmi bir uyarı değil, ihtar tam değil ama öyle bir şey geliyor. İşte bak şu kadar borcun var, harize geleceğiz falan diye fi talinden kalma şeylerden geliyor.
Hmm.
Ve hani adamlar bunun böyle hani bakın belgem var falan filan hiç uğraşmıyorlar. Önce ödeyeceksin diyor.
Sonra itiraz et.
8 yıldır büyüdüğü için de kocaman olmuş borç. Hani önce ödeyeceksin diyor, sonra itiraz edeceksin ve bir hafta içinde bunu yapacaksın diyor. Ya da geleceksin pazarlık yapacağız diyor. Bu yani öyle bir şeye girerse o iş, düşünsene şimdi giriyorsa şimdi muhakkak koşulları var bu işin.
Evet, evet tabii canım.
2 ay geçti. Beğenmedin diyorsun, istemiyorum diyorsun falan filan. Kapatıyorsun. Sen kapattığını sanıyorsun. Ve Telekom'da hani
ben şey... Ben kapanmamış.
Tabii işler çok ciddi yürümediği için Ankara'daki evet. bağlantımızı kapatmaya gittik. Peki güzel kapandı falan filan. Belge yok. Ama kapattık.
Bu tabii tür zaten olaylar Türk insanını çok tedirgin eder.
Kampanya koşullarını iyi okumaları evet, lazım.
Canı evet. yandığı için daha önce tabii. benzer şeylerden.
Evet.
Hayırlısı.
Okumasan bile şey yani değil mi? Belge yok ya elinde. Kapatma dahil.
Evet, evet. Hadi bakalım.
24 ay tarihle yerlenebilirlermiş zaten.
Ha, TTNet'in web sitesinde bayağı bir koşullar evet. listesi var. Bütün açıklar kapatılmış, hani şey yapılmış.
Aynen öyle.
Bunu okusunlar.
Evet, okusunlar.
Evet.
8 megabite kadar bu arada bağlantılar.
Zaten ücretsiz değil galiba. 2 ay sonra iade edersen 50 lira gibisinden ücret oluyorlar.
Ondan çok emin değilim. 24 tarih taahhüt veriyorsun yine de.
Yani veriyorsan.
Yani ve o... Kolunu bir kaptırıyoruz.
Kolu kaptırıyoruz.
Evet. Şimdi.
Sıradaki.
Ağustos'ta biliyorsunuz bizim meşhur
filtrelerimiz. Haberi... Özlemiştik.
Geri gelecek. Evet, evet, evet. Evet. Ne zamandır konuşmuyoruz.
Ama bu haftaki haberler olumlu Murat.
Tabii bu ben aradaki,
beğendim bu hafta.
İşte bu konuşmadığımız süreçte bu olayın nasıl olacağına dair görüşmeler sürüyordu. Yani evet. aslında biz konuşmuyoruz ama orada bir şeyler yapılıyordu.
Oluyordu.
Onun sonuçları ufak ufak su yüzüne çıkmaya başladı ve çıkan sonuçlar da fena değil. Biraz yani ilk halinden en azından.
Biraz daha mantığa yakın. Evet. Evet.
Epeyce bir aslında mantıklı bence. Hani bizim şikayet ettiğimiz pek çok şeyi en azından o zımbırtın düzenlemenin içinden çıkarmışlar. Mesela standart profil kalkıyor. Bizim en çok şikayet ettiğimiz neydi? Madem şikayet, madem sansür olmayacak bunda neden pakete giriyorum ben?
Evet.
Onda şey olacakmış.
Mevcut önce, durum.
Evet, mevcut durum olarak ibare
değiştirilmiş. Şey be, semantik bir durum. Yani sadece şey isim...
Ay yok şey, mevcut durumdan kastı yani hani hakikaten kullanıcı adı şifre meselesi vardı biliyorsunuz.
Evet.
O olmayacak deniyor.
Şimdiki
ve durum. Takip edilmeyeceksin.
Şey gelmeyecek. Yani, benim o en fazla isyan ettiğim şeylerden birisi de evine kağıt gelmeyecek. Bak hani filtre evet. kullanmıyorsun arkadaşım, akıllı ol diye bir kağıt gelecekti eve yılda iki kere. O gelmeyecek. E-mail ile evet. gelecekmiş. Biz de direkt onu şey yapıp spam olarak işaretleyip çoğaltabileceğiz dolayısıyla. O gelmeyecek. Şey olmayacak. Kayıt kuyut bu adam filtre evet. kullanmıyor. Anarşist olabilir diye kimse seni en azından böyle söyleniyor. Seni takibe almayacak devlet. Evet.
Önemli olanlardan biri o zaten. Evet. Şey paket sayısı 4 paket falan değil, tek paket olacak.
Evet.
Ya mevcut durumda kalacaksın ya da bir güvenlik paketinde evet. olacaksın.
Ya filtreli internet ya filtresiz.
Ya filtresiz. Onun altında da şey olacak. Aile ve çocuk paketi şeklinde ikiye bölünecekmiş. Evet. Yine kara listelere veya yalnız oradaki olumsuzluklardan da bahsetmeden geçmeyelim. Hani yetersizlikler diyelim onu isterseniz. Birincisi kara liste, beyaz liste, ak liste durumu evet. hala söz konusu. Çocuk paketi sadece ak liste, beyaz listeye evet. girebilecek.
Yani izin verilen siteler belirlenecek.
Evet.
100 tane, 200 tane, 1000 tane cici site, zararsız site belirlenecek. Heh. Beyaz liste olacak.
Aynen. O çocuk paketi sadece ona girebilecek. Evet. Diğerinde kara liste, ak liste durumu. Aile paketi olan kara listeye giremeyecek. Geri kalan her şeye girecek. Mevcut durumda kara liste, ak liste falan olmayacak. Mı onu
ya o ayrıca yani. Yasaklar hep olacak.
Tabii hani ayrıca yasaklar şey, olacak ama kalitesi olmayacak.
Pastel
tabii.
renklere sahip bir yasak sayfası çıkıyor ya ben evet, bayılıyorum evet, huzur veriyor. Güzel. İşte o hep olacak.
Oradaki sıkıntı şey ama bu ak liste kara listeyle ilgili ben şeyi görmedim. Siz gördüyseniz bana söyleyin. Bunlar halka açıklanacak niye yasak olduğu da.
Neye göre seçilecek?
Neye göre seçilecek ve onu da uzmanlar seçecek diye. Uzman kurulu olacak.
Çünkü metnin görsel halinde onun kesinlikle açıklanmayacağı söyleniyordu.
Evet. Onun açıklanması gerekiyor. Yani i̇şte, ben sitenin niye giremediğimi bilmek istiyorum. Evet. Ya da hangi sitelere girmediğimi bilmek istiyorum.
O uzmanlar kim?
Uzmanlar yine bu internet önce... kurulundan ben ümitliyim. Şey, Serhat Özeren var biliyorsunuz. Onunla bir diyalogum da oldu. Yani iyi niyetli görünüyor aslında bu kurul. Fakat bir de bizim şeyimiz var biliyorsunuz. Muzur Neşriyattan Koruma Kurulu diye bir şey duydunuz mu?
Evet.
Onun bileşimini biliyor musunuz?
Ne?
Valla Muzur Neşriyatı eskiden beri biliyorum ama...
10 kişilik olması lazım bu. Sanırım Başbakanlığa bağlı çalışıyor. Bir tane psikiyatr türü bir şey olması gerekiyor. Bir iki tane işte sosyolog falan gibi bilmem ne. Ama ağırlıklı olarak işte bilmem ne müsteşarlığından bilmem ne temsilcisi. Şuradan i̇şte yani, şu. Bir tane imam.
İşte,
yani çocukların psikolojisine zararlı olabilecek şeyleri belirlemek için bilimsel kısmın ağırlığı %30.
Ama böyle işte, olsa olmaz. Yani. İşte ama bir de ya da STK'lara top atılıyor ama STK diye seçtikleri İşte AK Parti bilmem ne temsilcisinin kurduğu dernek falan gibi şeyler çıkıyor bakıyorsun. Ama o zaman işte bağımsız olmuyor ki.
Yani ama zaten ne zaman bağımsız
oluyor? Hükümete bağlı bir organ oluyor.
Ama her zaman öyle oldu canım. Yani X Parti de olsa her zaman öyle oldu.
Bakalım. Yani şu şeyler güzel. Şeyi de kaldırmışlar. Yurt içi profili. Ha. O çünkü zaten saçma sapan bir şeyden.
Büyük Türk interneti. Ha.
İşte yurt içi profiline zaten demişler ki bunun olması mümkün değil böyle, evet, bir şeyin fiziksel, yani mantıksal olarak internetin doğası gereği. İyi olmuş. Bence bir iki olumlu adım var.
Ama şeyden hiç haber yok.
Birkaç tane olumlu adım
şu
var.
Evet. Meşhur DNS ve benzeri yasak aşma yöntemlerinin kesinlikle engellenmesi. Evet. Engellenmesi yani bildirilmesi BTK'ya ve BTK'nın da gerekli gördüğü, evet, halde bunları yok durdurması maddesinden sesliler yok, aynen.
O zaten şey ayrı bir şey olarak. Evet. Evet. Bir de şey diyorlar. Müfredata güvenli internet dersi eklensin diyorlar. Hani bu şekilde uygulama olarak da nasıl olacak onu görmek gerekiyor. Fakat fikir olarak bence de çok güzel yani.
Güzel. Ama de bilişim dersi çıkardılar müfredattan. Ders verdi yani. Böyle bir ders var.
Tabii. Şey, aa, zamanını azalttılar. Bilişim derslerinin falan. Bir sürü bilişim öğretmenini açıkta bıraktılar. Gidin kendinize iş bulun, işte okul bulun falan dediler. Aslında şimdi güvenli ben güvenli internet dersi diye bir derse karşıyım abi. Bu diyorum ya, hani böyle interneti korkunç bir yer olarak gösterme şey var. Habire böyle yayınlar yapıyorlar. Güvenli internet dersi de bunun şeyi. Aman hani orası bir arena. Her an bir yerden üzerine bir şey atlayabilir. Güvenli internetin dersini alalım. Hayır abi, internet dersi yap. İçinde ha,
evet, doğru, konuları komple internet
bilişim
dersi olsun.
Yani bilgisayar bilişim dersi ver. Konulardan biri de, başlıklardan biri de bu olsun. Ama işte güvenli internet dersi bu diyorum ya, bir nette bilinç diye bir bülten yayınlıyorlar bunlar. Ha. Hep şey, hani daha önce 2-3 kere dile getirdim, dehşet bülteni. Bütün konular şey, internete girdi hayatı kaydı. Modeminin şifresini açtı, 15 yıl hapis yedi. İşte bilgisayarını
paylaştı, hapse girdi. Ha,
film şey, film indirdi, hapse girdi. Çoluğu çocuğu perişan oldu. Bütün hep böyle dehşet haberleri. Nette bilinç diye bir site şey aratsınlar, dinleyicilerimiz bulurlar. İşte bu güvenli internet dersi de o zihniyetin devamı. İnternet korkunç, güvenli olsun, şey yapalım. Çocukları kalkanla güçlendirelim.
Sırtları. Yani şöyle bir avantajı olur yalnız. Çocuklar filtreli de öğrenirse aşmayı da öğrenir.
Ya zaten biliyorlar hepsini. Tamam, ben şeye tabii ki internet tabii ki bir kurtlar sofrası.
Tabii yani.
Her an kolunu bacağını kaptırabilirsin.
Bizim bile başımıza geliyor. Benim zamanında şey olmuştu. Bir gün Eskişehir'de çalışırken bir şekilde internet bağlantım koptu. İnternet kafeye gitmek zorunda kaldım. Yazı işte siteye girmek için falan filan.
Keylogger mı varmış?
Keylogger'ı bırak şey, yok siteye girmiyordum. Başka bir şey için gitmiştim. Tabii daha doğrusu girdim. Bizim ana sayfayı açtım. Aman Allah'ım, adult, yetişkin içerik.
Allah Allah.
Reklamlarda yetişkin içerik var. Panik halde Özkan aradım. Özkan işte böyle böyle falan.
Özkan böyle reklamlar varmaya başladı.
Şey dedim, hani siteye bir şey olmuş, hani başına bir iş gelmiş. Evet. Özkan paldır küllü kontrol etti. Yok falan. Hani tabii internet kafedeki bilgisayarlarda tabii bir şey var.
Sen görüyorsun, Özkan görmüyor. Normal.
Kimse görmüyor normalde. Kafedeki zımbırtıları kurulu bir şey. Hani onları yakalayıp intercept edip değiştiriyormuş. Ama yani hani bizim bile başımıza gelebilen şeyler
tabii
bunlar.
Tabii ki canım, tabii ki.
Ya ben şey görmek istemiyorum. Bir gezerken internette hani Wikipedia'dan bir şeye tıkladığım zaman saçma sapan bir yere gitmek istemiyorum. O
tabii
doğru.
Ki, tabii ki. Sonuçta hani şeyler, projenler, keylogger'lar falan hakikaten bir şey.
Tabii.
Bir ölüm tarlası ama hani bir şey yapalım. Biz de çocukları bilinçlendirelim. Bu konularda kuvvetlendirelim.
Artı ebeveynleri bilinçlendirelim.
Şey yapmayalım. Hani yani. İnternetten de korkup kaçırtmayalım. Ya da işte aman çok korkunç bir şey ama mecburen girmek zorundayım. Hakkınızı helal edin. o tarzda internete de öyle girmesinler ya.
Evet, şimdi...
Onlar temizlesin interneti.
Bu hafta ben 3 tane lansmana katıldım.
Oo.
Evet.
Başla bakalım o zaman.
Birincisi HP lansmanıydı. HP'nin yeni laptopları geliyor.
Evet.
Bunun için bir lansman. Beats Audio. Yani bu belki duymuşsunuzdur. Dr. Dre falan işin içinde.
Evet evet. Reklamını görmüştüm evet. Galiba.
O sistemi kullanıyorlar. Özelliği laptoptan çıkan ses de güzel. Yani klasik iki hoparlörlü sistem değil.
Ses sistemi evet. Gelişmiş laptoplar.
Ama, evet ses çıkışı da özel. Buna işte şey korunaklı bilgisayarın içinde ayrı bir yerde. Parazitten şundan bundan uzak.
Tamam.
Ondan sonra bunun çıkışı... Ya biz orada birkaç tane laptop vardı. Lansmanın tek eksiği şuydu. Normal laptop getirmemişler. Beats olmayan. Olsaydı kulaklık da aynıydı. Evet anında karşılaştıracaktık. Çünkü Beats'in kulaklıkları vardı. Kendi kulaklıkları. Ufak olmasına rağmen acayip bas veriyordu. Mesela.
İlginç.
Diğer şeyleri bozmadan.
Evet.
Frekansları. Tabii onlara sorarsan sebebi HP'nin laptopu. O güzel sesi vermesi.
Evet.
Ama kulaklığın da çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum ben.
Peki sence bu işte HP'nin geliştirdiği üründe, ses kalitesinde o Dr. Dre denen sanatçının zerre kadar etkisi olduğunu inanıyor musun?
Hiç yok, reklam yok.
Yani hip-hopçıdan ses kalitesi üstadı çıkmaz zaten. Neden yani çıksın? Şimdi öyle bir gelenek şimdi. Yok yani. O şey, bu şey gibi. Abit ne yapıyordu? Fatality anakart. İşte şey yaptı. Jonathan Fendel şey yaptı.
Evet, evet.
Katkıda bulundu. Hadi canım o evinde oturdu. Oyun parasını aldı. Değil. Amerika'da oturdu. Yani. Oturdu. Çekini bozdurdu sadece de. Resmini kullandırdı.
Evet,
bu da o hesap ama. Ama sonuçta sen Murat diyorsun ki ses kalitesinde fark vardı. Ha, önemli olan da bu.
Evet.
Biz detaylara takılıyoruz.
Evet, zaten gelirse inceleriz burada. Detaylı bir şekilde tamam. İnceleriz. Ama yani şunu için söyledim. Hani laptopunu ses maksatlı kullananlar sonuçta şu var. Ekran kartını arıyorsun. Oyun evet. Oynayacağın deyince evet. Buluyorsun güzel bir ekran kartı ama sesle ilgilenenler için öyle çok fazla seçenek yok. Ya da bilemiyorsun yani kötü mü iyi mi. Hiç olmazsa HP diyor ki evet biz bu iş için iddialı bir ürün ürettik.
O kulaklıklar laptopun aksesuarı
değil,
mı? Ayrı bir ürün ailesi.
Ayrı bir ürün.
Ben yanında geldiği zannetmiştim.
Yok. İçinde yazılım kısmı da var. Equalizer'ları var.
Tamam.
İnce ayar yapmak için. O açıdan da başarılıydı. Lansmanda birkaç aksilik oldu da gerçi ama DJ'ye getirmişler. Yine de en azından şeyi bu sıcakta yürütmediler fazla Taksim'deydi. O da.
Aa sağ olsunlar. Evet, Taksim'deydi. Ben de katılamadım ama davet ettiler sağ olsunlar Taksim'deydi.
Açık hava olmasına rağmen yine de çok sıcaktı yani.
Sıcaktı.
O yüzden memnun kaldık. Hemen bir bok rahatlayıp geri kaçtık.
Evet. Kapıya. Teşekkürler Taksim'de yaptıkları için.
Evet.
Sonra... Çünkü birazdan neden teşekkür ettiğimi anlayacaksınız. İnce Murat anlatsın diğer lansmanları.
Evet. LG toplantısına gittim daha sonra.
Nereye?
Şeyde, Scarlett'ın'da. Yani o da iyiydi. Onun da
o da Taksim.
O da Taksim'lerde. Evet, Taksim. Dolmuşlar, evet. Önünden geçiyorsun. Orada da o güzel bir toplantıydı. Çünkü LG'nin Kore ekibi, Türkiye'deki tam kadro oradaydı.
Güzel.
Hepsiyle, bir kısmıyla daha doğrusu konuşma fırsatı buldum.
Konu ne?
Konuşuyor yani şeyin LG'nin rakamları paylaşıldı. Bir de işte sohbet maksat aslında.
Şey bakarsan. Değil yani belli bir ürüne
yok,
yönelik
yok.
Değil.
Sadece de ürün olarak şey vardı. LG'nin sinema 3 boyutlu şey vardı. LCD'si.
Televizyonu
vardı. O vardı. Çünkü LG bu konuda önemli bir atılım yapıyor. Biliyorsunuz şimdi şu aktif shutter gözlükler.
Evet.
Baş belası. Hem ağır hem pilli.
Rahatsız.
Ve kutudan yani televizyonun kutusundan bir tane çıkıyor. Sen ikincisini istersen 200 liradan aşağıya alamıyorsun.
Evet.
Gibi şeyler var. LG'nin televizyondan 7 tane çıkıyor.
Oo çok iyi.
Oo, çok iyi.
Ama
çok
aktif shutter değil.
Çünkü pasif. Evet, ucuz gözlük.
Şu bizim Real'de vardı ya.
Evet.
Real'de. Onun muadili. Hatta dediler ki bu gözlüğü alıp o sinemaya giderseniz filmi 3 boyutlu izlersiniz dediler.
Çok güzel.
Hafif. Mümkün olduğu kadar şeye önem vermişler hafifliğine gözlüklerin.
Güzel.
Ve ben orada test ettim bunu. Gerçekten güzeldi görüntüsü.
7 tane gözlük çok güzel. Çocuğa, çocuğa, zaten, misafire.
Tabii.
Amca en az 4 olması
gerekiyor. Gear TV'nin yine şöyle bir özelliği var. Açı fark etmiyor.
Güzel.
Belli bir mesafeye kadar açılıyorsun. Sonra sağa gittin, sola gittin fark etmiyor. Dolayısıyla tamam. 7 kişiyi dizersen televizyon önüne hepsi izleyebiliyor.
Tamam.
Televizyonun fiyatı belki muadillerine göre pahalı olacakmış. Fakat diyor ki 7 tane gözlüğü hesaplarsan diyor. Aktif shutter'lı bir sisteme göre. O zaman diyor bizimki ucuz bile kalır diyor.
Hmm.
Muhtemelen bu hesap doğru zaten. Diğer televizyonda olması gereken bütün özellikler var. Hatta benim baktığımda şey falan da vardı. Uydu alıcısı içindeydi.
Dahil edildi. Hmm. Evet. Güzel.
İşte MKV oyatımına kadar her şey vardı. İnternet bağlantısı şu bu. Bak sordum. Daha sonra bana sordular. Dediler ki ya her şey iyi güzel de ses sistemleri çok rağbet görmüyor dediler. Ama şu bahsettikleri hi-fi sistemler. Yani biraz daha ev sineması.
Evet.
Allah dedim Türkiye'de duvarlar bu kadar yakın olduğu için onu evine alıyorsun ama açamıyorsun yani. Tabii. En büyük sebep bu yani.
Apartman dairesinde, apartman dairesinde hiçbir şansın yok.
Çünkü aynen. Afrika bölgesinde falan şey dedi adam yani bir kişi aldığı zaman bu sistemi müziğini de orada dinliyor işte filmini de izliyor. Hmm. Dedim burada o da olmaz çünkü ailenin yaşlı üyeleriyle çocuğunun dinlediği müzik arasında evet. Dağlar kadar fark var. Burada onu da tutturamazsınız.
Ya onu tabii şey olmaz. Bir de şimdi birazcık daha çuvaldızı LG'ye batıralım.
Tabii.
Şimdi hi-fi sistemine gerçekten para harcayacak olan bir hi-fi şeyi de tutkunu da alışveriş listesinde LG pek. Tabii. Televizyonda üst sıralarda olabilir de ses sisteminde pek o alışveriş listesine LG girmez. Yani, evet. Hani o yüzden çok şaşırmasın.
LG'nin de derdi zaten şey şu. Tabii LCD televizyon satıyor ama paneli de satıyor.
Tabii. Başka marka bile tabii. Alsan LG panel alıyorsun.
Şimdi bu panelin başka bir güzelliği var. Şimdi normalde gözlüğü taktığınız zaman en büyük şikayetlerden bir tanesi kararma olur değil mi?
Evet. Hı-hı.
Bir hafif bir kontrast şey, kararma olur.
Işık düşer.
Işık düşer. Şimdi LG enerji sarfiyatını arttırmadan bir tane katman daha ekliyor. Ekstra da aydınlatıyor televizyonu. Görüntü. Hmm. Dolayısıyla taktığınız zaman evet hala bir kararma var. Ama etkisi daha az.
Etkisi daha az.
Çünkü paneli güçlendirmiş. Ekstra ışıkla ve bu ışığın güç harcamasını olumsuz etkilemediğini söylüyorlar.
İlginç. Güzel gelişmeler.
Evet. Gerçekten iyiydi yani. Ben orada canlı canlı baktım buna.
Bu belki HP'nin şey LG'nin bu sistemi. LG ne yapıyor? İşte polarize gözlükler. Shutter kullanmıyor.
Aynen öyle.
Görüntüde sana farklı kareler gösteriyor. Evet. Peki güzel de hani bu 3D Blu-ray ile PlayStation'la bunlar da uyumlu herhalde bu teknolojiler.
Uyumlu olması gerekiyor.
Değil mi? Yoksa hani hiç şansı tabii, tabii. Herkes evet. Kendi teknolojisini
zaten
koyarsa.
Zaten onu da sordum. Yani herkes şikayetçi. Üreticilerin yeterli içerik yok.
Yok.
Ki buradaki içeriği kim zorlayacak? Oyuncular daha çok.
Tabii. Onlar ama filmden daha önemli.
Tabii. Orada şu var. Ben sırf bu 3 boyutlu gelişmenin bu yeni konsolları çıkışları biraz geriye çekebileceğine inanıyorum. Söylenen 2014 tarihi değil de çünkü mevcut şeyler daha konsollar Full HD'den bile faydalanamazken.
Evet.
Bir de gözlük zaten performans isteyen bir şey.
Evet.
Kaldıramıyorlar şu anda.
3D performans,
evet, 3D performans isteyen bir şey. Bunu bir sonraki konsolda bence patlayacak esas olarak. Göreceğiz bakalım. Yani vallahi onlar da söylüyorlar zaten açık açık. Yani biz itiyoruz arkalarından firmaların şeklinde. Ama tabii açıkça şuna destek veriyoruz demiyorlar mı?
Valla şu Sony'nin geliştirdiği bir sistem var. Onu desteklesinler alayım. Şimdi Sony 3D'yi çok farklı bir şekilde kullanmayı akıl etti. Normalde 3D'de iki gözle ayrı görüntü gözüküyor ya.
Evet.
Adam şöyle yapıyor onun yerine. Yine iki ayrı görüntü var. Her gözlük kendi görüntüsünü görüyor. Dolayısıyla Emirhan'la ben aynı televizyona bakarak karşılıklı işte Killzone oynuyoruz ama Emirhan kendi görüntüsünü görüyor, ben kendi görüntümü
ben
görüyorum.
Ben bunu sordum. Evet. LG'ye sordum. Aynı teknoloji bizde de geliyor.
Çünkü şey gelmesi lazım çünkü bunda hiçbir numara yok aslında. Evet. Bu sadece
polarizasyonla ilgili.
İşte tabii iki camda aynı çalışıyor ama sen kendi görüntünü görüyorsun. Ben kendi görüntümü görüyorum. O sayede bir ekranda multiplayer senle maç yapıyoruz.
Gözlük takmadan hani
normalde
şey görmüyor,
bu şimdi ne olur? Split screen tabii. Olur. Hani küçük sen üstte ben altta oynarım. Hani hep gözümüz karşı tarafın oyununa kaçar falan. Tatsızdır.
Evet.
İşte ona ideal çözüm. Televizyonun karşısına ikimiz geçiyoruz. İkimiz de tam ekran oynuyoruz.
Süper ya.
Başkası bakan ikimizin görüntüsünde gördüğü için çorba gibi bir görüntü hiçbir şey anlamıyor. Ama biz öyle bir şey hissetmiyoruz. Bu Sony'de işte 24 inçlik bir monitörde, bir televizyonda var. İşte bu harika bir teknoloji bence, evet. Herkes taklit etsin. Ben 3D'den hoşlanmıyorum. Bunun yüzünden alırım. Çünkü evet. Eve bir misafir gelip de işte Modern Warfare 2 oynayalım hadi birlikte dediğimizde, şimdi yarım ekran oynuyoruz konsolda. Orada tam ekran oynayacağız. Yani
demesi de bu yönde gittikleri
harika
şekilde. Demek ki bu ileride standart olacak.
Abi. Harika. Valla sağ olsun Sony bunu düşündü.
Diğer toplantı Asus'un toplantısıydı.
Ve küçük bir İstanbul şeyi yaşattı sana yolculuğu.
Balta Limanı'nda çünkü.
Yani çok uzak.
Çok uzak.
İstinye çok uzak.
Şöyle yani o saat 10'da toplantı. Çıkışın direkt öylesice. Ve ben otobüste gidiyorum. Otobüsün de şeyi denk geldi. Halk otobüsü. Klima yok. O sıcakta o şeyler tekerlekli fırına dönüşüyor. Ve tıka basa dolu.
Çok uzak. Yani şimdi arabayla, kendi özel aracınla bile gitsen sabah 10'da İstinye'de olmak zor bir şey. Bir de dönüşü var Murat'ın dediği gibi. Sıcak. Yani biz şimdi dinleyicilerimiz tabii bilmiyor. Bizim basınla firmaları temsil eden PR şirketlerinin ortak buluştuğu bir iki internet platformu var. İşte bir mail grubu var, bir Facebook'ta bir kapalı bir grup var. Biz orada hani bunların sohbetini edip söylüyoruz. Lütfen hani Taksim civarı olsun. Anlattık defalarca. Çok karşı çıktığımız bir yer, Otto Santral diye bir yer var Halic'in tam ucu. Bunda lütfen olmasın dedik. İşte bu Balta Limanı falan olmasın dedik ama bizi pek dinlemediler. Zorlanıyoruz, gidemiyoruz. Murat işte Murat hani Asus'un hatırına ve biraz da ürünleri merak ettiği için.
Aynen öyle. Onun
için. Kendi bu ter şey gözü alıp gitti. Yaptı. Murat ama çok ilginç. Masaüstü bilgisayar.
Evet. Değil Asus masaüstü bilgisayar işine giriyor. Aslında bakarsan bütün büyük parçalarını üretiyorlar zaten.
Tabii. Kasayı da üretiyor.
Şey mi, tek parça?
Evet. Onu sordum. Yani burada mı birleştireceksiniz? Nasıl olsa her şeyi getiriyorsunuz. Ve buradan da işlemcisini falan alırsın. Yok öyle değilmiş. Aynen. Yurt dışından geliyor. Kutu halinde çıkıyormuş içinden.
Hmm. Peki bir dakika. Geleneksel hani kasa, monitör falan filan olsa monitöre birleşik.
Yok, bildiğim bilgisayar. Hayır şey.
Masaüstü bilgisayar.
Masaüstü bilgisayar. Birleşik değil.
Neden?
Valla ilginç tabii. Yani laptoplar böyle yükselirken masaüstü bilgisayar içine girmek risk. Ama ben şöyle söyleyeyim. Tabii Asus olduğu için biraz şey, HTPC ve oyuna biraz kayacaklar. Şu dönem aslında böyle bir işe girilecekse uygun bir dönem. Niye? Çünkü konsolların çöktüğü, PC'nin yeniden oyun kısmında söz sahibi olabileceği, en azından bir sonraki konsola kadar bir döneme gireceğiz. Oyun bilgisayarı almak yeniden gündeme girecek.
Evet.
Bu durumda Asus da zaten insanlarda güven oluşturan bir firma. Koyuncu bilgisayar getiriyor burada.
Dağıtıcısı.
Eski değil, evet, dağıtıcısı.
Tamam.
Her yerde olacak dediler bütün bilinen büyük mağazalarda. Asus oyunla birlikte, evet, bu kasalar da güzel. Artı işte tabii bir sistem olunca rengine kadar her şey uyumlu oluyor. Başarılı olma ihtimali var.
Anakart, ekran kartı, power supply, Asus.
Her şey Asus. Kasa Asus. Monitör Asus.
Güzel.
Kulaklık da Asus.
Hatta, disk haricinde. Evet, disk,
işlemci, bellek.
İşlemci. Bunun şey da, mi? Intel mi?
Evet, Intel'de gidiyor bütün işlemciler. Bütün sistemler. Şunu söylüyorlar. Bu tabii bu kadar parça Asus üretince fiyat avantajı olacak dediler.
Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü şu var. Tamam, hani her şeyi Asus üretiyor. Okey, ama mesela Casper yer Türkiye'de montaj yapıyor. HP Türkiye'de montaj yapıyor. Şu geçen aylarda işte HP Foxconn fabrika açtı. Açtığı fabrika montaj fabrikası. Evet, dürüst olalım şimdi. İçeride PCB yapılmıyor. Evet. Acaba onlarla şimdi o adam Türkiye'de monte ediyor. Asus hazır ithal ediyor. Nasıl bir fiyatlandırma olacak?
Evet.
Galiba şey yapacaklar. O şimdi sonuçta orada hani Çorlu'da bilgisayarlar monte ediliyor ama o bilgisayarlar daha çok hani iş için
hedeflenmiş.
Olabildiğince ucuz bilgisayarlar. Süper Asus herhalde o alanda rekabete kalkmayacak.
Yok,
da.
Yok, Asus'un bilgisayarları çok kuvvetli. Konfigürasyonları.
Oyun alanında.
i7'ler, i5'ler ve hepsinde işte ekran kartı bir şekilde mutlaka var.
O zaman tamam. Demek ki hiç bulaşmayacak.
Evet, hiç bulaşmayacak.
Para kazandırmayan segmente hiç bilmeyecek.
Asus da bir tane yollarsa bize burada bir masaüstü bilgisayara bakarız zaten. Açar bakarız.
Mutlaka yollar zaten.
Gelir Tesla. Asus'un önüne geliyor. Bakarız.
Yani böyle enteresan bir şey açıkçası.
Ben de çok şaşırdım. Bu devirde hani masaüstü bilgisayara
girmesi. Ama söylediğin şey bir sonraki konsola kadar meselesi şey. Ya ben uzun zamandır şey yapmıyordum. Hani Crysis 2'nin DX11'ine kadar çok da ciddiye almıyordum hani büyük ekran kartlarını.
Evet.
Çok gerekli değil mi ki falan diyordum da. Yani GTX 480 var bir tane burada. Nvidia sağ olsun bir tane bırakmıştı. Onun kendi sisteme takasım var artık benim.
Hmm.
Bundan sonra sonraki konsola kadar 3D falan filan derken hakikaten oyun PC'si pazarında bir şey olabilir.
Ya ben şahsen gidip mesela birisine git Asus bilgisayar al derim.
Oyun için
alıyorum. Parçaları şey biliyorsun.
Kendim kursam yine içine Asus koyuyorum.
Evet. Yani parçaları biliyorsun.
Parçaları biliyorsun.
Birazcık tasarımda falan da işte şey yapmışlar.
Kasaların tasarımı iyi.
Ha, kendim şimdi gördüğüm kadarıyla ben toplantıya katılmadım ama dokümanları inceliyorum. Kasalar falan cazip gözüküyor.
Bakalım ben şey bekliyorum. Ezeli rakipleri Gigabyte ne yapacak?
Gigabyte pek öyle hazır şeye evet, girmiyor. Ben de zannetmiyorum. Notebook'a da girmedi çünkü.
Evet. Doğru.
Gigabyte anakart satışlarıyla memnun.
Evet, yani, küçük işlerde.
Anakart sektöründen memnun.
Yani daha küçük derken kendisini küçük parçalara ayırıyor. Her şeyin bir departmanı var işte ekran kartı. Yani. Anakart. O yüzden pek bütünleşik bir şey çıkacağını zannetmiyorum ben de.
Türkiye'de anakartları var. Ekran kartları daha hala var mı?
Var.
Soğutma kasa ürünleri bir ortaya çıkıyor bir kayboluyor. Evet. Power supply'lar falan.
Doğru.
Gigabyte termal diyorlar o bölüme.
Evet.
İşte ilginç. Yani Asus'un anakartta çok güçlü rakibi ama diğer alanlarda Asus pek muhatap almıyor rakiplerini.
Özellikle Türkiye'de hiç. Yani.
Evet.
Şimdi son oyun haberimizle bitireceğiz. Onu da sen söyle abi. Bu nedir bu bundle oyunu?
Humble Indie Bundle. Bu üçüncüsü. Humble Indie Bundle 3 bu. Daha önce de yapıldı. Bunun esprisi şu. Bunlar hani indie oyunlar. Bağımsız geliştiricilerin yarattığı oyunlar. 5 tane oyun bir paket halinde satın alıyorsun. Fiyatını sen belirliyorsun. Ha. Ya istersen hani 4000 dolar veren olmuş yardım olsun diye. Hani başka bir indie geliştirici 4000 dolar vermiş. Ama istersen hani sen 2 dolar da yazabiliyorsun. Fakat şöyle bir ricaları var. 1,5 doları zaten PayPal'ın aktarımına gidiyormuş. Diyorlar ki ne olur hani 1,5 dolardan aşağı yazmayın da. Yani çünkü aksi halde bütün para PayPal'a gidiyormuş.
Artı şey para. Zarara gidiyorsun.
Bir esprisi de şu. Verdiğin paranın şeyini seçiyorsun. Bu paranın tamamı oyunu geliştirenlere mi gitsin? Ya da işte mesela Child's Play diye bir Amerika'da başlatılmış bir yardım kampanyası var. Yıllardır süren bunun bir çizgi romancı bir grup başlattı. Penny Arcade çizgi romanını yapan çocuklar başlattı. Çocuk hastanelerine oyuncak yardım.
Aa,
işte ona istersen işte ayarlıyorsun benim param bu kampanyaya gitsin diyorsun. Ya da işte orantılıyorsun. Humble Indie Bundle 5 tane oyun var. İki tanesi platform. Birisi böyle Incredible Machine gibi dişlileri takıyorsun.
Güzel.
Makinenin motorun hareketini bir yere iletiyorsun falan. Tabii şey oyunlar. Hani bağımsız geliştiricilerin oyunları öyle Modern Warfare 2 değil.
Destekliyor lazım ben.
Ama hani niye bir 5 dolar bir 10 dolar verilir. Ha bir de şey oyunların çoğu Linux sürümü de var.
Aa.
Mac sürümü de var. Onları da almış oluyorsun.
Ha, ben alırım onu ya.
Onları da almış oluyorsun. Humble Indie Bundle 3. Aratsınlar internetten çıkar. Biz de linkini yorumlara ekleriz.
Evet bu kadar. Bu
İlginç
hafta,
bir şey.
Tabii her hafta olduğu gibi TeknoSeyir'le ilgili bir şeyler diyeceğiz.
TeknoSeyir hafiften 100. bölümünü
yaklaşıyor.
Yayınlamaya yaklaşıyor.
100. bölümü özel yapmayacağız ama 100. bölüme özel bir değerlendirme toplantımız olacak.
Yapacağız.
Evet. Onun dışında
Mart'tan beri yayındayız.
Geçen
hiç aksatmadık.
Tabii hiç aksatmadık. Geçen hafta enteresan bir hafta oldu bizim için.
Fırtına gibiydi.
Evet. 3DFX'le başladık.
Bomba 3DFX bölümü söz vermiştik.
Evet.
Çok istek gelmişti. 30 dakikalık bir bomba. Herhalde beğenildi.
Beğenilmiş gözüküyor yorumlara bakılırsa.
Ardından bombalar sürdü.
Evet. Ütü'ye geçtik.
Ütü
bir sürü yorum aldı tabii ki doğal olarak. Ama daha bana sorarsan hiç yorum almış değil.
Çünkü daha hanımlar fark
evet,
etmedi.
Evet. Ama Google'da en son yani daha o gün 24 saat olmadan 12. saatte baktığımızda 6. sırada çıkıyordu.
Çok bu konuda bir açlık varmış.
Evet.
Yani açlık dediğim sırf insana değil genel olarak bu konuda bilgi yokmuş.
Evet. Dolayısıyla oranın esas yorumu daha birkaç ay sonra ortaya
çok da
çıkacak.
Garipsenmedi.
Garip tabii canım garipsenmedi çünkü biz yine de onu bütün için incelemesi yapmadık aslına bakarsan. Bir firmaların web sitelerine değinmiştik.
Tabii.
Ona aracı oldu. Sonra esas arabaya geçtik ilk defa
evet,
yine.
O da bir şoktu.
O bölüm de söyleyelim buradan devam edecek.
Evet.
Onlar beta sürümleri şimdi bu hafta bir tane daha yayınlayacağız ona da baksınlar. Bana da yorumlar
bulmuşlar. Evet. Üzerine bölümler sürecek.
Çünkü o şey beta oldukları için içlerinde şu an görsel yok. Evet. Ama bu böyle devam etmeyecek, merak etmesinler. Onun dışında bu hafta
mutfak yaptık bir tane.
Evet, mutfaktayız yine.
Mutfakta sürecek, sürüyor.
Mutfakta sürecek.
Dolu dolu geçti. Bu hafta en şaşırtıcı, teknoseyirin en şaşırtıcı haftalarından biriydi. Öyle hiç beklenmeyen şeyler, arabalar, ütüler falan. Ben hani programın başında söyledim. Şimdi 3D FX'i yaptık. 30 dakika yaptık hakkını vermek için. Ki daha da uzardı istesek. Tabii. Tekrar etmeyelim aynı şeyleri dedik. Fakat bu tür dev tozlu raflar bölümleri bayağı bir ders çalışmayı, hazırlık gerektiriyor. O ürünlerin temini, o bölüm haftalarca hazırlandı.
Tabii.
O ürünlerin temini, bilmem nesi. Dolayısıyla bu çapta bölümler tozlu rafları hafif aksatabilir. Her hafta yeniden hani böyle bir bomba gelmesi mümkün değil.
10 dakika istiyorlardı. Bu arada böyle bir şikayet vardı şeyde, ütü incelip ya her şeyi 10 dakika incelediniz, buna 30 dakika ayırdınız diye. Halbuki öyle değil.
Hiçbir şey 10 dakika değil artık.
Evet, yani çok çok uzun zamandır. Yani evet. Ben sadece 20 bölüm kadar geriye gittim. Evet. 4 ya da 5 programı biz 10 dakika yapmışız.
Evet.
Teknoseyir'i takip etmedikleri ortaya çıkıyor bu eleştiriyi yapanların. çünkü takip edenler bilirler, 10 dakikalık programlarımızın sayısı bir elin parmağını geçmiyor.
Ya ilk başlarda işte 10-12 dakikada kaldık ama bayağı bir zamandır.
Evet, çok uzun zamandır biz bu işi oluyor. Yarım saate 18, dayandırdık 18 yani.
18 dakikalar evet, falan.
18 ile yarım saat arasında gidiyor. Değişiyor.
Ya benim demek istediğim işte tozlu raflarda arada sırada pas geçtiğimiz haftalar olabilir. Çünkü bundan sonra laflarımız hani küçük konuları da bitirdik. Hep evet. Bombalar gelecek. Commodore 64'ler, Amiga'lar, 8 bit, 16 bit bilgisayarlar şey bombalayacak. Gelecek.
Sunblaster var. Bence 3DFX kadar.
Kreatif bölümü muhteşem olacak. Benzer Diamond bölümü var. Şimdiden hani müjdelerini de verelim bunların. AMD'ler var. Ama bunların hepsi esaslı bölümler olacağı için hazırlığı uzun sürecek.
Birkaç hafta sürecek hazırlık.
Arada aslında. Böyle tozlu rafların pas geçtiği haftalar olabilir. Şimdiden hani özür dileyelim. Ama
çok üstümüze geldi.
Bomba bölümlerle affedilecek zaten.
Affedilecek yani. Temin kısmı var. Her şeyi Türkiye'den temin edemiyorsun.
Şu anda yolda bir sürü bomba var. Şimdi bunu ihbar zannetmesin. Yani hakikaten çok ilginç ürünler temin ettik. Kimisi dünyadan geliyor. Satın aldık eBay'den. Dünyadan geliyor. Kimisi Türkiye içinden geliyor. Şu anda kargocuların ellerinde. İşte onlar ulaşacak ki biz de çekeceğiz.
Evet. Evet. Bu arada Allah'tan Amerika'da değiliz. Ya.
Yoksa yanmıştık şimdi. FBI
bomba geliyor.
FBI kapıyı kırmıştı.
Bütün dünyadan bomba geliyor.
Postada yıkıyoruz. Bomba var diye dediğimiz için FBI kapıyı kırıp girmişti içeri. Neyse.
Evet, yani önümüzdeki hafta da fena değil. Bugün çekimlerini yaptık. Evet. Enteresan evet. Şeyler oldu. Microsoft'un MS-DOS'un 30. yılıyla başlayacak pazartesi. Evet.
Biz pasta kesmeyi de planlamıştık ama hadi abartmayalım o kadar dedik.
Ya ben buranın üzerine mum dikecektim.
İşin açıkçası buraya pasta girse şurada iki adımdan sonra erir.
Birazcık hamam ortamı var.
Evet. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta onu da çözeceğiz buradaki bu sorunu.
Özkan'ı görevlendirdik. Burayı soğut, stüdyoyu soğut diyerek.
Evet.
O kadar ucuza kaçamaz. O kadar ucuza kaçamaz.
Evet, bu kadar. Şimdi evet. Bizi Twitter ve Facebook'tan teknoseyir/teknoseyir olarak takip edebilirler yazıp. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere.